Ayrım 5, sayfa 37, Maliye Politikası 2, Ünite 3, Maliye Politikası ve Ekonomik Kalkınma, Çözümlü Test Soruları. 1. Ekonomideki yapısal dönüşüm sonucu verimlilikte ve üretim kapasitesinde meydana gelen artışın sosyal, siyasal ve kültürel gelişmeyi besleyerek insanların yaşam standardını artırmasına ne ad verilir? A. Ekonomik büyüme, B. Ekonomik kalkınma, C. Ekonomik gelişim, D. Ekonomik konjonktür, E. Ekonomi politikası. Çözüm: genel olarak bakıldığında geliri yüksek her ülke gelişmiş sayılamayacağı gibi geliri düşük her ülkenin de az gelişmiş sayılamayacağı açıktır. Ekonomik kalkınma, bir ülkenin zenginleşmesi ile beraber o ülkede yaşayan insanların yaşam standardının da artmasıdır. Yanıt B'dir. Ekonomik kalkınma. 2. Dünya Bankası tanımlamasına göre bir ülkenin orta altı gelir grubu tanımına girmesi için kişi başına gelirin üst sınırı aşağıdakilerden hangisidir? A. 1000 dolar, B. 2000 dolar, C. 3700 dolar, D. 11500 dolar, E. 15000 dolar. Çözüm: Dünya Bankası'nın tanımlamasına göre dörtlü bir ayrım yapılmaktadır. Buna göre kişi başına gelir düzeyi 1000 doların altında olan ülkeler düşük gelir grubu, 1000-3700 dolar arası orta altı gelir grubu, 3700-11500 arası orta üstü gelir grubu, 11500 dolar üstü ise yüksek gelir grubu ülkeleri olarak tanımlanır. Yanıt C'dir. 3700 dolar. 3. Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerin özelliklerinden birisi değildir? A. Kişi başına gelir düzeyinin düşük olması. B. Düşük nüfus artışı. C. Üretim yapısının tarım ağırlıklı olması. D. Eğitim düzeyinin düşük olması. E. Kentleşme oranının düşük olması. Çözüm: gelişmekte olan ülkelerde nüfus artış hızı yüksektir ve nüfusun önemli bir bölümü kırsal bölgelerde yaşamaktadır. Dolayısıyla kentleşme oranı düşüktür. Yanıt B'dir. Düşük nüfus artışı. 4. Gelişmekte olan ülkelerde geleneksel tarım kesimi ile modern sanayi kesimi arasındaki ilişkiyi inceleyen ekonomik model aşağıdakilerden hangisidir? A. Rekabetçi ekonomik model, B. Asimetrik ekonomik model, C. Paralel ekonomik model, D. İkili yapı modeli, E. Bağımlı ekonomik model. Çözüm: Levi's'ın ikili yapı modeli, ekonomik gelişme sürecini genel olarak geleneksel tarım toplumu ile modern sanayi toplumunu ayrımı yaparak anlamaya çalışır. Yanıt D'dir. İkili yapı modeli. 5. 1. Sanayi, 2. Tarım, 3. Hizmet. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri üçlü ekonomik yapının modelinde yer alan kesimlerdir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1, 2 ve 3. Çözüm: üçlü ekonomik yapı, gelişmekte olan ülkelerde geleneksel tarım yapısından modern sanayi yapısına geçerken ortaya çıkan hizmet ağırlıklı, kentsel, informal sektörü içeren ekonomik yapıdır. Yanıt E'dir. 1. Sanayi, 2. Tarım, 3. Hizmet. 6. 1980'lerde en etkin kalkınma politikası ile eş anlamlı olarak kullanılan piyasa aksaklıklarını giderecek ekonominin arz tarafını güçlendirmeyi amaçlayan kalkınma stratejisine ne ad verilir? A. İkili yapı modeli, B. Üçlü ekonomik yapı, C. Yapısal uyum, D. Ekonomik kalkınma, E. Otofinansman. Çözüm: Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkeler 1980'li yıllardan itibaren liberalizasyona gitmişler ve ithal ikamesi yerine ihracata yönelik ekonomilerinin arz tarafını güçlendiren bir strateji belirtmişlerdir. Bu stratejiye yapısal uyum adı verilmektedir. Yanıt C'dir. Yapısal uyum. 7. Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerde devletin katkıda bulunduğu faaliyetlerden biri değildir? A. Sermaye birikimine katkıda bulunması. B. Arge harcamalarını desteklemesi. C. Teknolojik gelişmeleri desteklemesi. D. İş sözleşmelerini düzenlemesi. E. Mal ve hizmet üretimini üstlenmesi. Çözüm: gelişmekte olan ülkelerde devlet üretimi artırıcı bir dizi faaliyetlerde bulunabilir. Örneğin Arge, sermaye birikimi, eğitimli iş gücü sağlama ve benzeri. Üretimi tek başına üstlenmesi bu faaliyetlerden biri değildir. Yanıt E'dir. Mal ve hizmet üretimini üstlenmesi. 8. Gelişmekte olan ülkelerin kamu harcamaları yapısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere önemli bir pay ayrılır. B. Kamu harcamaları düşüktür. C. Savunma harcamaları önemli yer tutar. D. Devlet büyük bir işveren niteliğindedir. E. Kamu hizmetlerinin sunumunda genel bir etkinsiz söz konusudur. Çözüm: gelişmekte olan bir ülkede yaşam standardının düşük olması ve genel bir adaletsizlik algılaması sosyal huzursuzlukları artırırken eğitim, sağlık ve diğer sosyal hizmetler daha az gerçekleştirilmektedir. Yanıt A'dır. Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere önemli bir pay ayrılır. 9. Kalkınma sürecini etkileyecek iki harcama kalemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Teknolojik fiziksel sermaye. B. Finansal sermaye altyapı. C. Altyapı Arge. D. Finansal sermaye fiziksel sermaye. E. Fiziksel altyapı ve beşeri sermaye. Çözüm: kalkınma sürecini olumlu etkileyecek iki önemli harcama kalemi fiziksel altyapı ve beşeri sermaye harcamalarıdır. Yanıt E'dir. Fiziksel altyapı ve beşeri sermaye. 10. Bir ekonomide vergi idaresinin vergi toplama ve vergi mükelleflerinin vergi ödeme çabaları sonucunda vergi kapasitesinin kullanılabilen bölümüne ne ad verilir? A. Vergi sömürüsü. B. Vergi gayreti. C. Vergi kapasitesi. D. Vergi matrahı. E. Enflasyon vergisi. Çözüm: gelişmekte olan ülkelerde kamu gelirleri açısından en önemli sorunlardan birisi vergi kapasitesinin düşük olması ve vergi gayretinin yetersiz olmasıdır. Vergi kapasitesi toplanacak vergi miktarını, vergi gayreti ise vergi kapasitesinin kullanılabilen bölümüdür. Yanıt B'dir. Vergi gayreti. 11. 1. Yurt içinde özel sektörün tasarrufları. 2. Devletin tasarrufları. 3. Yabancı tasarruflar. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri bir ülke için tasarruf kaynaklarındandır? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. 1, 2 ve 3. Çözüm: bir ülkede tasarruflar 3 kaynaktan sağlanmaktadır. Yurt içinde özel sektörün yaptığı tasarruflar, devletin tasarrufları ve dışarıdan gelen yabancı tasarruflar. Yanıt E'dir. 1, 2 ve 3. 12. Üretim maliyetleri üzerindeki vergi ve benzeri yüklerin hafifletilmesiyle büyümenin hızlanacağı ve beklendiğinin aksine vergi gelirlerinin artacağını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir? A. Talep yanlı görüş. B. Soy yasası. C. Ricardocu yaklaşım. D. Arz yanlı ekonomi yaklaşımı. E. Yükselen piyasalar yaklaşımı. Çözüm: vergi oranlarındaki ekonomik düşüş büyümeyi artırır. Büyüyen ekonomi sayesinde artan gelirlerle devletin elde edeceği vergi hasılatı arasında paralellik bulunur. Bu da kamu gelirlerini artırır. Yanıt D'dir. Arz yanlı ekonomi yaklaşımı. 13. İstikrarsızlık yaratan etkilerin hafifletilmesi amacıyla kısa süreli sermaye hareketleri veya sıcak para olarak adlandırılan finansal hareketler üzerinden alınacak düşük oranlı vergiye ne ad verilir? A. Enflasyon vergisi, B. Baş vergisi, C. Tobin vergisi, D. Kurumlar vergisi, E. Özel tüketim vergisi. Çözüm: Tobin vergisi uygulanan bir duruma göre oluşan sermaye üzerinden alınacak bir vergi veya benzeri yükümlülük işlem maliyetlerini artırarak alışkanlığı azaltacak ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Yanıt C'dir. Tobin vergisi. 14. Hızlı gelişmekte olan ülke ekonomilerinin yatırımcılar için çekici olan finansal piyasalara ne ad verilir? A. Rezaçta piyasalar, B. Gündemdeki piyasalar, C. Sabit büyüyen piyasalar, D. Yürüyen piyasalar, E. Spekülatif piyasalar. Çözüm: Küreselleşmenin olumlu bir yönlerinden birisi gelişmekte olan ülkelere yönelen yabancı sermayedir. Yükselen piyasalar olarak tanımlanan bu piyasalar yatırımcılar için uygun bir ortam oluşturur. Yanıt D'dir. Yükselen piyasalar. 15. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası piyasalar nezdinde kalkınmanın ön koşullarından biri değildir? A. Bürokrasinin yavaş işlemesi, B. Ülkenin güvenliğini artıran önlemler, C. Sosyal huzur ortamının tahsisi, D. Etkin işleyen bir hukuk sisteminin varlığı, E. Siyasal istikrar ortamının mevcudiyeti. Çözüm: Sadece yurt içinde kurum ve kurallarıyla işleyen bir piyasa yapısı değil, uluslararası piyasalarda ülkenin güvenilirliğini artıran önlemler, hızlı ve etkin işleyen bir bürokrasi ve hukuk sistemi, siyasal istikrar ve sosyal huzur ortamı kalkınmanın ön koşullarını oluşturmaktadır. Yanıt A'dır. Bürokrasinin yavaş işlemesi. 16. Toplam kamu gelirleri ile yatırım dışındaki kamu giderleri arasındaki farka ne ad verilir? A. Konsolide bütçe, B. Özel tasarruf, C. Kamu tasarrufu, D. Bütçe açığı, E. Bütçe fazlası. Çözüm: Toplam kamu gelirleri ile yatırım dışındaki kamu giderleri, kamu giderleri arasındaki fark olarak tanımlanan kamu tasarrufları, devletin yurt içi yatırıma ne kadar katkıda bulunabileceğini gösterir. Yanıt C'dir. Kamu tasarrufu. 17. 1950 yılında geleneksel tarım kesimi ile modern sanayi arasındaki ilişkiyi inceleyen ikili yapı modelini aşağıdaki iktisatçılardan hangisi öne sürmüştür? A. Keynes, B. Marshall, C. Levice, D. Wilson, E. Weber. Çözüm: Kalkınma sürecini 1950'li yıllarda anlamaya çalışan ekonomistlerden biri Levice'dir. Levice'ın ikili yapı modeli, ekonomik gelişme sürecini genel olarak geleneksel tarım toplumu ile modern sanayi toplumu ayrımını yaparak açıklamaya çalışır. Yanıt C'dir. Levice. 18. Üçlü ekonomik yapıyı İki yapı modelinden ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir? A. Hizmet sektörünün modele dahil edilmesi, B. Toplam talebin dikkate alınması, C. Toplam arzın dikkate alınması, D. Tam istihdamı savunması, E. Kamu müdahalesini savunması. Çözüm: Üçlü ekonomik yapı, ikili yapıdaki geleneksel tarım yapısı ve modern sanayi kesiminin ilişkisini incelerken bu sektörlere bir de hizmet ağırlıklı, kentsel, informal sektörü etkileyen ekonomik yapıdır. Yanıt A'dır. Hizmet sektörünün modele dahil edilmesi. 19. Aşağıdakilerden hangisinde ikili yapı modelinde yer alan iki kesim doğru olarak verilmiştir? A. Modern sanayi sektörü, geleneksel kentsel sektör. B. Modern sanayi sektörü, informal kentsel sektör. C. Geleneksel sanayi sektörü, modern tarım sektörü. D. Geleneksel tarım sektörü, informal kentsel sektör. E. Geleneksel tarım sektörü, modern sanayi sektörü. Çözüm: İkili yapı modeli gelişmekte olan ülkelerde geleneksel tarım kesimi ile modern sanayi kesimi arasındaki ilişkiyi inceleyen ekonomik modeldir. Yanıt E'dir. Geleneksel tarım sektörü, modern sanayi sektörü. 20. 1. Özel sektör tasarrufları, 2. Devlet tasarrufları, 3. Yabancı tasarruflar. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri bir ülkenin tasarruf kaynaklarındandır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. 1 ve 2, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Çözüm: bir ülkede tasarruflar 3 kaynaktan sağlanmaktadır. Yurt içinde özel sektörün yaptığı tasarruflar, devletin tasarrufları ve dışarıdan gelen yabancı tasarruflardır. Yanıt E'dir. 1, 2 ve 3. 21. Devletin finansal kaynakları stratejik sanayi sektörlerine tahsis etmesi ile hızlı gelişmenin sağlanabileceğini savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir? A. Neoklasik büyüme teorisi, B. Kalkınmacı devlet teorisi, C. İthal ikameci strateji, D. Dışı açık büyüme modeli, E. Hızlı kalkınma modeli. Çözüm: kalkınmacı devlet anlayışı, devletin finansal kaynakları stratejik sanayi sektörlerine tahsis etmesi ile sağlanabileceğini savunmaktadır. Yanıt B'dir. Kalkınmacı devlet teorisi. 22. 1 doların farklı ülkelerde satın alabileceği mal ve hizmet miktarının farklı olabileceğine ilişkin olarak kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Satın alma gücü paritesi, B. Döviz kuru, C. Tüketici fiyat indeksi, D. Üretici fiyat endeksi, E. Kapasite kullanım oranı. Çözüm: 1 dolar ile Türkiye'de alınabilecek mal miktarı ile ABD'de alınabilecek mal miktarı farklı olabilir. Bu yüzden satın alma gücü paritesi dikkate alınarak gelir yeniden hesaplanır. Yanıt A'dır. Satın alma gücü paritesi. 23. Artan oranlı bir vergi tarifesinin geçerli olması halinde gelir dağılımının yapısına göre ortaya çıkabilecek sonuçlar açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Gelir dağılımı adaletsiz ise daha az vergi toplanabilir. B. Gelir dağılımı eşitsiz ise daha fazla vergi toplanır. C. Gelir dağılımı adil ise daha fazla vergi toplanır. D. Gelir dağılımı vergi gelirlerini etkilemez. E. Eşit bir gelir dağılımı kamu gelirlerini maksimum yapar. Çözüm: artan oranlı vergilerin tercih edilmesi durumunda gelir dağılımının adaletsiz olması halinde devlet daha fazla vergi toplayabilecektir. Yanıt B'dir. Gelir dağılımı eşitsiz ise daha fazla vergi toplanır. 24. Gelir vergisinin bireyin harcama ve tasarrufu üzerindeki etkisi nasıl belirlenir? A. Marjinal tüketim eğilimi ile, B. Bireysel gelir düzeyi ile, C. Bireysel gelir türü ile, D. Bireysel harcama bileşimi ile, E. Bireysel gelirin kaynağı ile. Çözüm: marjinal tüketim eğilimindeki değişiklikler gelir vergisinin bireyin harcama ve tasarruf üzerindeki etkisini belirleyen en önemli faktördür. Yanıt A'dır. Marjinal tüketim eğilimi ile. 25. Ekonomik büyüme ile kalkınma arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir? A. Büyüme oranı, B. Dış ticaret hacmi, C. Enflasyon oranı, D. Yaşam standardı, E. Sanayileşme oranı. Çözüm: ekonomik kalkınma bir ülkenin zenginleşmesiyle beraber yaşam standardının da artmasıdır. Yanıt D'dir. Yaşam standardı. 26. Bir ülkede yoksulluk sınırı altında yaşayan bireylerin sayısının fazla olmasının temel nedeni nedir? A. Beşeri sermayenin düşük olması, B. Eğitim düzeyinin düşük olması, C. Mal ve hizmet üretimindeki yetersizlik, D. ekonomide parasallaşmanın yüksek olması, E. otoriter siyasal rejimlerin yönetimde olması. Çözüm: bu durumun temel nedenleri yatırım miktarındaki ve dolayısıyla mal ve hizmet üretimindeki yetersizliktir. Diğer bir neden ise ekonomideki parasallaşmanın düşük olmasıdır. Yanıt C'dir. Mal ve hizmet üretimindeki yetersizlik. 27. 1. Kente göç. 2. Sermaye birikiminin yetersizliği. 3. Beşeri sermayenin yüksek olması. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri işsizliğin artmasına neden olur? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. 1 ve 2. D. 1 ve 3. E. 1, 2 ve 3. Çözüm: kentle göçle beraber sermaye birikimi yetersiz ve beşeri sermaye düşük olduğundan işsizlik artmaktadır. Yanıt C'dir. 1. Kente göç. 2. Sermaye birikiminin yetersizliği. 28. Dünya Bankası tanımlamasına göre bir ülkenin yüksek gelir grubu tanımına girmesi için gelir hangi parasal miktardan yüksek olmalıdır? A. X büyüktür 1000 dolar. B. X büyüktür 2200 dolar. C. X büyüktür 3700 dolar. D. X büyüktür 7500 dolar. E. X büyüktür 11500 dolar. Çözüm: birey başına düşen gelirin 11500 dolardan yüksek olması yüksek gelir grubunun göstergesidir. Yanıt E'dir. X büyüktür 11500 dolar. 29. 1. Sanayi, 2. Tarım, 3. Hizmet. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ikili yapı modelinde yer alan kesimlerdir? A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 1 ve 3. D. 2 ve 3. E. 1, 2 ve 3. Çözüm: gelişmekte olan ülkelerde geleneksel tarım kesimi ile modern sanayi kesimi arasındaki ilişkiyi inceleyen ekonomik modeldir. Yanıt B'dir. 1. Sanayi, 2. Tarım. 30. Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerin özelliklerinden biridir? A. Kişi başına gelir yüksektir. B. Kentleşme oranı yüksektir. C. Eğitim düzeyi yüksektir. D. Gelir dağılımı adil değildir. E. Sağlık hizmetlerinin kalitesi yüksektir. Çözüm: gelişmekte olan ülkelerde gelir dağılımı adaletsiz bir yapı gösterir. Zenginlik dar bir kesimin elinde birikmektedir. Yanıt D'dir. Gelir dağılımı adil değildir. 31. Yapısal sorunları nedeniyle bütçe açığı veren ülkelerin mali disiplini sağlamasına ne ad verilir? A. Mali tezvin. B. Mali denge. C. Mali uyum. D. Mali politika. E. Mali yaptırım. Çözüm: mali uyum, yapısal sorunları nedeniyle sürekli bütçe açığı veren ülkelerin mali disiplini sağlamasıdır. Yanıt C'dir. Mali uyum. 32. Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerde devletin katkıda bulunduğu faaliyetlerden biridir? A. Arge harcamalarını üstlenmesi. B. Hizmet üretimini üstlenmesi. C. Mal üretiminin üstlenmesi. D. Tüm istihdam alanlarını yaratmak. E. İletişim ve taşımacılığı üstlenmesi. Çözüm: gelişmekte olan ülkelerde devlet üretimi artırıcı bir dizi faaliyette bulunabilir. Örneğin Ar-Ge, sermaye birikimi, eğitimli iş gücü ve benzeri. Yanıt A'dır. Ar-Ge harcamalarını üstlenmesi. 33. Üretim üzerinden alınan vergilerin oranlarının düşürülmesinin toplam vergi hasılatını artıracağını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir? A. Tobin yaklaşımı. B. Arz yanlı yaklaşım. C. Keynesyen yaklaşım. D. Talep yanlı yaklaşım. E. Saitovski yaklaşımı. Çözüm: arz yanlı yaklaşıma göre vergi oranlarındaki düşüşle büyüyen ekonomi devlete daha fazla vergi ödemesinde bulunur. Yanıt B'dir. Arz yanlı yaklaşım. 34. Gelişmekte olan ülkelerdeki kamu harcamalarının yapısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Kamu harcamaları milli gelire oranla düşüktür. B. Savunma harcamaları az yer tutar. C. Devletin işveren rolü yoktur. D. Kamu kesiminde az kişi çalışır. E. Kamu harcamalarının kalitesi yüksektir. Çözüm. Gelişmekte olan ülkelerin toplam kamu harcamalarının milli gelire oranı düşüktür. Yanıt A'dır. Kamu harcamaları milli gelire oranla düşüktür. 35. Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerin önemli sorunlarından biri olan sermaye yetersizliğinin nedenidir? A. Tasarrufların yüksek olması. B. Gömüleme eğiliminin az olması. C. Yatırımların devlet tarafından yapılması. D. Gayrimenkul rantına yatırım yapılması. E. Vergi oranlarının düşük olması. Çözüm. Sermaye yetersizliğinin en önemli iki nedeni girişimcilik kültürünün zayıf olması ve gayrimenkul rantına yatırım yapılmasıdır. Yanıt D'dir. Gayrimenkul rantına yatırım yapılması. 5. ayrımın sonu sayfa 45.